30. ayrım. Sayfa No. 247. Sonra kalkıp çekine çekine genç adam yanına gidiyor ve bir kelime söylemeden veya Leo'yu öpmeye kalkmadan elini onun boynunda gezdiriyordu. Daha sonra da kendisini bir yerde bekleyen başka bir genç adamı düşünerek şaşıyordu. Fakat Andrei'yi de görmesi gerektiğini de biliyordu. Bir gece kırmızı elbiseyi giyip Leo'ya ailesine gideceğini söyledi. Leo, seninle gelebilir miyim diye sordu. Onları geldiğimden beri görmedim. Hem kendilerini ziyaret etmeliyim. Hayır hayır Leo, bu sefer gelme. Yani gelmemeni tercih ederim. Annem çok değişti. Onunla anlaşamayacağımızdan eminim. Bu gece gitmen şart mı Kira? Sen gittikten sonra burada yalnız kalmak hiç hoş değil. O kadar uzun süre sensiz kaldım ki. Bu gece onları ziyaret edeceğime söz verdim. Fazla kalmam, hemen dönerim. Paltosunu giyerken kapı açıldı. Kapıyı Marşa açtı. Sonra Galina Petrovna'nın sesini duydular. Evde olduklarına sevindim. Başkalarını ziyaret edip kendi ailelerini ihmale kalkışsalardı o zaman. Odaya önce Galina Petrovna girdi. Lidya da annesini takip etti. Ayaklarını sürüyen Aleksandr Dmitriyevich de onların peşinden girdi. Galina Petrovna doğru genç adama gidip iki yanağından öptü. Leo, sevgili çocuğum, seni gördüğüme çok sevindim. Leningrad'a hoş geldin. Lidya el sıkışıp eski paltosunu çıkardı ve kendisini bir koltuğa bıraktı. Topuzundan bir tutam saç çıkmış sallanıyordu. Kızcağız saç tokalarını çekiştirip duruyordu. Yüzü çok soluktu ve pudra da sürmemişti. Gözlerini yere dikmiş üzgün üzgün oturuyordu. Aleksandr Dmitriyevich, iyileşmene sevindim oğlum diye mırıldandı. İçten bir tavırla Leon'un omzunu okşadı. Canının yakılmasını bekleyen korkmuş bir hayvana has ifade vardı yüzünde. Kira kendinden emin bir tavırla onların karşısına dikildi. Neden geldiniz? Ben de söz verdiğim gibi sizi ziyaret için kapıdan çıkıyordum. Galina Petrovna söz verdiğin gibi diye söze başladıysa da Kira onu susturdu. Madem geldiniz paltolarınızı çıkarın bari. Galina Petrovna Leo'ya baktı. İyileşmene çok sevindim. Sen benim oğlum sayılırsın. Ne derlerse desinler gerisi burjuvalara has fikirler. Lidya umutsuzca müdahaleye kalkıştı. Anne! Galina Petrovna rahat bir koltuğa yerleşti. Aleksandr Dmitriyevich de mahcup bir tavırla yanındaki iskemleye ilişti. Leo gülümsedi. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Sizi ziyaret edememenin tek sebebi... Galina Petrovna genç adamın sözlerini tamamladı. Kira olmalı tabii. Biliyor musun? Sen burada yokken onu ancak 3 defa görebildim. Lidya birdenbire sana bir mektup geldi dedi. Bir mektup mu? Kira'nın sesi titriyordu. Evet, bugün geldi. Zarfın arkasında gönderenin adresi yoktu ama Kira el yazısını tanımıştı. Mektupla ilgilenmiyormuş gibi masanın üstüne bıraktı. Leo, mektubunu açmayacak mısın diye sordu. Genç kadın sakindi. Acelem yok, önemli bir şey değil. Galina Petrovna'nın sesi tekrar yükseldi. Zaten yaşlı kadın eskisinden daha yüksek ve gür bir sesle konuşuyordu son zamanlarda. Leo, kış için ne gibi planların var bakalım? Çok enteresan bir yıla gireceğiz. Özellikle gençler için çok fırsatlar çıkacak. Çok ne diye sordu. Öyle hummalı bir çalışma var ki Avrupa'nın ölmekte olan eski şehirlerindeki insanlar azıcık para için bütün ömürlerince esir gibi çalışırlar. Halbuki burada işler öyle değil. Toplumun yetenekli ve yaratıcı bir kişisi olabilmek için hepimize fırsat veriliyor bugün. Burada iş insanın karnını doyurmak için boşuna çırpınması demek değildir. Aksine herkes çalışarak insanlığın geleceğine yardımcı oluyor. Kira dayanamadı. Anne, bu nutku kim yazdı? Galina Petrovna kaşlarını çattı. Rica ederim Kira. Annene terbiyesizlik etmekle kalmıyor, Leo'nun geleceğini de engelliyorsun. Leo, benim geleceğim için üzülmeyin Galina Petrovna diye mırıldandı. Yaşlı kadın susmadı. Bir zamanlar ki eski fikirleri kafandan çıkaracak kadar modern olduğunu biliyorum Leo. Yalnız Sovyetlerin ileri hamleler yapabilen tek devlet olduğunu kabul etmeliyiz. Benim gibi ömrü boyunca kimseye faydası olmamış yaşlı bir insan bile yaratma gücünü ortaya koyabilecek bir iş bulabiliyor. Hele senin gibi gençler. Leo, nerede çalışıyorsunuz? İş okulundayım. Eskiden bunlara ortaokul deniliyordu. Ben dikiş ve nakış öğretiyorum. Artık hepimiz dikiş gibi pratik bir şeyin, burjuvaların zamanında öğretilen faydasız Latince vesaireden çok daha önemli olduğunu anlamış bulunuyoruz. Ya metotlarımıza ne dersin? Biz Avrupa'dan asırlarca ilerideyiz. Mesela bizim metodumuz olan... Lidya bitkin bitkin, anne dedi. Bu konu herhalde Leo'yu ilgilendirmez. Ne münasebet Leo, modern bir erkek. Mesela şimdi uyguladığımız metodu ele alalım. Eskiden ne yapıyorlardı? Çocuklar tarih, fizik, aritmetik gibi birbirleriyle ilgisi olmayan bir sürü tatsız konuları ezberlemek zorundalardı. Halbuki biz şimdi ne yapıyoruz? Karışık metot takip ediyoruz. Geçen haftayı ele alalım. Konumuz fabrikaydı. Her öğretmen derslerini bu konuya göre hazırladı. Tarih dersinde fabrikaların kurulup ve genişlemesini anlattılar. Fizik dersinde öğrencilere makinelerden söz edildi. Aritmetik öğretmeni de çocuklara üretim ve tüketim üzerine problemler verdi. Resim dersinde de fabrikaların süslemelerini yapmışlar. Benim dersimde de tulum ve bluzlar diktik. Bu metodun faydalarını anlıyorsun değil mi? Öğrendiklerini çocukların beyninden silmeye imkan yok artık. Onlara dikiş, nakış hakkında bir sürü teorik bilgi verecek yerde tulum ve bluz diktirdik. Böylece pratik ve faydalı bir şey öğrettik. Bu sözleri birçok defa duymuş olan Lydia içini çekti. Leo, işinizi sevmenize memnun oldum Galina Petrovna diye mırıldandı. Kira da ilave etti. Karne ile erzak almana da memnun oldum. Galina Petrovna gururla cevap verdi. Alıyorum tabii. Yalnız henüz dağıtım teşkilatı tam çalışamıyor. Geçen hafta aldığım ayçiçeği yağı kokmuştu. Onun için yağı kullanamadık. Fakat bu geçici. Alexander Dmitrievich iyi ezberlemiş bir dersi hatırlamış gibi, devlet teşkilatı da geçici bir devirdir diye bağırdı. Leo yaşlı adama baktı. Peki siz ne yapıyorsunuz Alexander Dmitrievich? İhtiyar adam tehlikeli bir suçlama karşısında kalmış gibi birdenbire doğruldu. Kendisini savunmaya çalıştı. Çalışıyorum. Evet çalışıyorum. Ben bir Sovyet memuruyum. Galina Petrovna hemen lafa karıştı. Alexander'ın görevi benimki gibi sorumluluk isteyen bir iş değil. Vasilevski adasındaki bir büroda muhasip. Her gün o uzun yolu gidip geliyor. Ama neyse ona da bir karne, ekmek karnesi verdiler. Ama aldığı ekmek kendisine bile yetmiyor. Yaşlı adam çekine çekine ama ben de çalışıyorum diyecek oldu. Galina Petrovna hala anlatıyordu. Ben daha fazla gıda maddesi alıyorum tabii. Pedagog sınıfından olduğum için bize çok önem veriyorlar. Biliyor musun Leo, beni Öğretmenler Derneği'nin sekreter yardımcılığına terfi ettiler. Yeni rejim başkanlığa layık insanları takdir ediyor doğrusu. Geçenlerde kulüp toplantısında modern eğitimde metot konulu bir konuşma yaptım. Lydia da çok güzel bir şekilde internasyonali çaldı. Lydia üzgün üzgün içini çekti. Evet, internasyonal. Ben de çalışıyorum. Kulübün müzik direktörüyüm. Diğer sanatçılara da ben eşlik ediyorum. Her ay bağışlardan sonra ayrılımdan elime bir otobüs parası kalıyor. Bir de her hafta ekmek alıyorum tabii. Galina Petrovna, Lydia günümüze uymuyor diye şikayet etti. Fakat internasyonel çalıyorum. Kızıların cenaze marşını ve kulüp şarkılarını da çalıyorum. Hatta annemin konuşmasından sonra internasyonel çaldığım zaman beni alkışladılar. Kira çay pişirmek için yerinden zorlukla kalkabildi. Primus'u pompalayıp çaydanlığı üstüne koydu. Düşünceli düşünceli çaydanlığa bakarken annesi hala konuşuyordu. Kadın bir sınıfa ders anlatırmış gibi bağırmaktaydı. Evet, tam iki defa. İnanacak gibi değil sanırım. Öğrencilerin Duvar Gazetesi'nde ilk defa benden söz edildi. Beni en çalışkan ve yetenekli iki pedagoglardan biri olarak gösterdiler. Evet, nüfuzum olduğunu da söylemeliyim. O küstah genç öğretmen okulu idareye kalkınca çabucak işten çıkarılıverdi. Bu işte benim fikrimi de aldıklarına emin olabilirsiniz tabii. Kira sözün gerisini duyamadı. Gözlerini masadaki mektuba dikmiş düşünüyordu. Kulağına Lydia'nın sesi çalındı. Ablası tiz bir sesle konuşuyordu. Manevi teselli, bunu biliyorum. Bana malum oldu bu. Fani kafalarımızın anlamadığı nice esrarlar var. Mukaddes Rusya ancak iman sayesinde kurtulacaktır. Bu biliniyor zaten. Sabredip çile çekerek günahlarımızdan kurtulacağız. Öbür odada Marisha gramofonu kurmuş John Gray'i çalıyordu. Yeni bir plaktı bu. Gramofondan neşeli nameler yükseliyordu. John Gray cesur ve atılgandı. Kitty çok güzeldi. Kira ellerini çenesine dayamış oturuyordu. Primus'un alevi yüzünü aydınlatmaktaydı. Birdenbire kendi kendine gülümsedi. Bu şarkıyı çok seviyorum. Lydia hayretle doğruldu. Bu durmadan çalınan adi ve bayağı şarkıyı mı? Tiksiniyorum ben ondan. Çok çalınmış da olsa benim hoşuma gidiyor. O kadar tatlı bir temposu var ki tıpkı çeliklere takılan perçinlere benziyor. Bir çocuk gibi aciz ve üzgündü. Ailesiyle böyle konuştuğu çok ender görülmüştü. Başını kaldırıp onlara baktı. Gözlerinde de şimdiye kadar böyle bir ifade görmemişlerdi. Yalvaran ve üzgün bir ifade vardı gözlerde. Lydia, galiba hala mühendisliği düşünüyorsun dedi. Kira fısıldadı. Bazen. Galina Petrovna'nın sesi yükseldi. Seni bir türlü anlayamadım Kira. Hiçbir zaman hayatında memnun değilsin. Mükemmel bir işin var. Az çalışıp bol para alıyorsun. Bir de çocukça bir şey için ağlamaklı oluyorsun. Pedagoglar gibi rehberler de bugün çok önemli. Mühendislerden daha az önem vermiyorlar onlara. Aksine şerefli ve sorumlu bir iş bu. Sosyal bünyemiz için faydalı bir iş. Hem tuğla ve çelikle bina yapmaktansa fikirlerle eser yaratmak daha zevkli değil mi? Lydia da ekledi. Kendi kabahatin, Kira. İmansız olduğun için mutsuzsun. İhtiyar adamın içini çekti. Ne faydası var, Kira? Kira birdenbire doğrulup yerinden kalktı. Mutsuz olduğumu söyleyen kim? Bir sigara alıp Primus'un alevine tutarak yaktı. Galina Petrovna dudak büktü. Kira daima asiydi. Onu terbiyeye imkan yoktu. Fakat yaşadığımız devirde insanın hayali bir tarafa bırakması gerekmez mi? Alexander Dmitrievich birdenbire sordu. Kış için planların nedir Leo? Sonra da cevap beklemiyormuş gibi kayıtsız bir tavır takındı. Leo, hiçbir planım yok diye cevap verdi. Üstelik gelecek kışlardan da hiçbirini düşünmüyorum. Lydia içini çekti. Rüyamda bir karga ile bir tavşan gördüm. Tavşan bir yoldan geçti. Bunu iyiye yoramam. Fakat karga kocaman beyaz bir tasa benzeyen bir ağaca kondu. Galina Petrovna, mesela yeğenim Viktor'u ele alalım diye bağırdı. Tam anlamıyla akıllı ve modern bir genç. Bu sonbaharda enstitüden mezun olacak. Üstelik daha şimdiden çok iyi bir işi var. Bütün aileyi de o geçindiriyor. Viktor duygularla ilgilenmiyor. Gerçeklerin farkında. Geleceği parlak. Alexander Dmitrievich şaşkın şaşkın mırıldandı. Ama Vasili çalışmıyor. Galina Petrovna kaşlarını çattı. Vasili hiçbir zaman becerikli değildir. İhtiyar adam aldırmadı. Kızına döndü. Kırmızı elbisen çok güzel Kira. Genç kadın bitkin bitkin gülümsedi. Teşekkür ederim baba. Seni çok iyi görmedim yavrum. Yoksa yorgun musun? Hayır, pek yorgun sayılmam. İyiyim. Yine Galina Petrovna'nın sesi yükseldi. Hem bilirsin sadece en yetenekli öğretmenler duvar gazetelerinde övülürler. Öğrencilerimiz çok serttir ve... Gece geç vakit misafirler gittikten sonra Kira mektubu banyoya götürüp okudu. Kağıtta iki satır yazı vardı. Kira sevgilim, yazdığım için beni affet. Bana telefon edemez misin? Andrei. Kira ertesi gün iki ayrı gruba sarayı gezdirdi. Eve dönünce de o gece rehberler toplantısına katılmazsa kendisini kovacaklarını söyledi. Kırmızı elbisesini giydi. Sahanlıkta durmuş kendisine bakan Leo'yu hafifçe öpüp kuru kuru gülerek merdivenleri indi. Bir sokak köşesinde çantasını açıp Fransız parfümünü çıkararak saçına bir iki damla sürdü. Sonra süratle giden bir tramvaya atlayıp kayışa tutundu. İndikten sonra da kararlı adımlarla parti kulübü olan saraya doğru yürüdü. Bölüğün basamakları çatlamış mermer merdiveni sessiz sedasız çıktı, sonra hızlı hızlı kapıyı vurdu. Andrei kapıyı açınca da Kira gülerek onu öptü. Söyleme. Biliyorum, biliyorum. Önce beni affetmeni istiyorum, ondan sonra durumu anlatacağım. Andrei sevinçle affedildin diye fısıldadı. Bir şey söylemene de gerek yok. Kira da bir şey söylemedi. Genç adamın şikayet etmesine de imkan vermedi. Odada dolaşmaya başladı. Andrei onu tutabilmek için peşinden gitti. Kira'nın paltosunu yakaladı. Bu paltonun kumaşı yaz gecesi gibi serin ve çiçek kokulu geldi ona. Genç adam sadece biliyor musun diyebildi. Tam iki hafta oldu ve... Fakat sözlerini bitiremedi. Genç kadın o zaman Andrei'nin sokağa çıkmak için giyinmiş olduğunu fark etti. Bir yere mi gidecektin Andrei? Evet gidecektim ama önemli değil. Nereye gidecektin? Parti hücre toplantısına. Parti hücre toplantısı mı? Bir de bunun önemli olamadığını söylüyorsun. Toplantıyı kaçırmamalısın. Ziyanı yok, gitmeyeceğim. Andrei, yarın seni görmeye gelebilirim. Böylece... Hayır. O halde haydi beraber çıkalım. Beni Avrupa'nın çatısına götürebilirsin. Bu gece mi? Evet, şimdi. Andrei reddetmek istemiyordu. Kira da onun gözlerindeki ifadeyi görmemezlikten gelmeyi tercih ediyordu. Avrupa Oteli'nin tepesindeki bahçede beyaz örtülü bir masaya oturdular. Loş bir köşeyi tercih etmişlerdi ve bu yüzden de etrafındakileri pek seçemiyorlardı. Sadece birkaç masa ileride oturan kadının çıplak beyaz sırtını görebiliyorlardı. Kadının arkaya toplanmış pırıl pırıl sarı saçlarından bir tutam ensesine düşmüştü. Uzun parmaklı elleriyle tuttuğu kadehte saçların renginde bir içki vardı. Daha ileride de orkestra Bajadere'den foxtrotlar çalıyordu. Genç kadın elindeki altın renkli kadehi sallayarak tempo tutuyordu. Andrei, seni iki haftadan beri görmedim Kira dedi. Herhalde ihtiyacım vardır. Genç kadının eline bir tomar para sıkıştırdı. Andrei'nin aylığıydı bu. Kira parayı geri vererek fısıldadı. Hayır Andrei, teşekkür ederim. Fakat buna ihtiyacım yok. Hem bir daha da paraya ihtiyacım olacağını sanmıyorum. Fakat her gün rehberlik yapıyorum. Annem de okulda birkaç sınıfa daha ders vermeye başladı. Elbisemiz filan da var. Bir şeye ihtiyacımız kalmadı. Fakat Kira bunu almanı istiyorum. Rica ederim Andrei, tartışmayalım. Lütfen bu konuyu kapatalım. Lütfen. Bu parayı sen al. Paraya ihtiyacım olursa söylerim. Söz veriyor musun? Evet. Kemanlar çalıyordu ve birdenbire havai fişekleri andıran neşeli melodiler yükseldi. Bu melodiler havaya fırlatılan kıvılcımlardan farksızdı. Kira, biliyor musun diye mırıldandı. Beni buraya getirmeni istememeliydim. Burası sana göre bir yer değil. Avrupa'nın bir karikatürü burası. Kötü bir kopya olmakla beraber yine de Avrupa'nın bugünkü halini hatırlatıyor. Çaldıkları müziği biliyor musun? Bajadere'den bu. O epeleti gördüm ben. bu melodileri de Avrupa'da çalıyorlar. Burada olduğu gibi. Evet, aşağı yukarı bunun gibi. Andrei onu süzdü. Kira, şu Leo Kovalenski denilen adam sana aşık mı? Kira başını kaldırarak ona baktı. Elektrik ışığı gözlerine ve yakasındaki siyah rugan piyonga vurmuştu. Neden sordum bunu? Bir kulüp toplantısında kuzenin Victor Duanevi gördüm. Leo Kovalenski'nin geri döndüğünü söyledi bana. Hem bu haber bana bir şey ifade ediyormuş gibi hafifçe güldü. Ben Kovalenski'nin burada olmadığını bile bilmiyordum. Evet, Leo döndü. Sağlığı için Kırım'da bir yere gitmişti. Sanırım Leo'nun bana aşık olup olmadığını bilmiyorum. Yalnız bir zamanlar Victor bana aşıktı ve bu yüzden de beni asla affedemedi. Anlıyorum. O adam hoşuma gitmiyor. Victor mu? Evet. Leo Kovalenski'den de hoşlanmıyorum. Onu sık sık görmediğini umarım. O tip insanlara güvenim yok. Oh, kendisini arada sırada görüyorum. Orkestra susmuştu. Andrei, orkestraya benim için bir şey çalmalarını söyle. Sevdiğim bir parça. Kırılan Kadehlerin Şarkısı isimli parça. Müzik başlayınca Andrei Kira'nın yüzüne baktı. Genç adamın şimdiye kadar duyduğu en neşeli parçaydı bu. Üstelik Andrei genç kadını da bu kadar üzgün görmemişti. Kira hareketsiz duruyordu. Gözlerinde kederli ve şaşkın bir ifade vardı. Kira diye fısıldadı. Bu melodi çok güzel. Neden böyle üzüntülüsün? Yıllar önce daha çocukken beğendiğim bir şey bu, Andrei. Bilmem çocukluğunda sana bir şey vaat edilmiş olduğunu hissettin mi hiç? Daha sonra kendine bakıp bana böyle olacağını hiç bilmiyordum diye düşündüğün oldu mu? Bu çok garip, tuhaf ve biraz da kederli bir şeydir. Hayır, bana hayatımda hiç söz verilmedi. O zamanlar birçok şeyi bilmiyordum. Bunları şimdi öğrenmem çok garip. Biliyorsun, seni buraya ilk getirdiğim gece içeriye girmeye utanmıştım. Partiden bir insanın böyle yerlere girmesinin doğru olmadığını düşünmüştüm. Mahcup bir tavırla güldü. Senin için fedakarlık yaptığıma inanıyordum. Halbuki şimdi hoşuma gidiyor burası. Neden? Çünkü semtine bile uğramamam gereken bu lokali seviyorum. Buraya gelmem için sebep yok. Fakat sadece bir masada karşına oturup yüzüne bakmak bana yeter gibi görünüyor. Çünkü rugan yakana vuran o ışıklarından hoşlanıyorum. Çünkü çok sert ifadeli bir ağzın, seviyorum bunu. Fakat bu müziği dinlerken ağzında da neşeli bir ifade beliriyor ve sanki ağzında bunu dinliyormuş gibi geliyor bana. İşte bütün bu küçük şeylerin dünyada benden başkası için bir anlamı yok. Ben her saatin bir amacı olan bir ömür sürdüm. Birdenbire hayatta kendimden başka bir amacım olmayınca neler hissedebileceğimi anladım. Birdenbire bu amacın ne kadar kutsal olabileceğini öğrendim. Bu amaç o kadar kutsal ki bununla mücadele etmeme imkan olmadığını da anladım. Bundan şüphe etmeme, kendimi kurtarmaya kalkmama da imkan yok. Artık sadece zevk alabileceğim hayatın mümkün olabileceğini de biliyorum. İşte bu yüzden de artık her şey hayatımın amacından başka bir şey, bana başka türlü görünüyor. Kira böyle konuşmamasın Andrei diye fısıldadı. Seni hayatından çekip çıkarmışım geliyor bana. Hayatını oluşturan her şeyden seni uzaklaştırmışım. Böyle düşünmek seni üzüyor mu? İyi ama seni korkutmuyor mu bu? Bu yüzden hakkın olmayan bir tercih yapmak zorunda kalacağını bilmiyor musun? Andrei kendinden son derece emin ve sakin bir tavırla cevap verdi. Bu yüzden de basit bir şeyden söz ediyormuş gibi kayıtsız bir hali vardı. Hayır, Kira dedi. Genç kadına doğru eğildi. Sen korkmuşa benziyorsun. Aslında bunun da öyle önemli bir mesele olmadığını da biliyorsun. Hayatımda pek önemli meselelerle karşılaşmadım. Zaten meseleleri de insanlar yaratırlar. Çünkü onlar gerçekleri görmekten korkarlar. Halbuki insan bakacak olursa karşısındaki doğru yolu görür. Bunu gördükten sonra da oturmak olmaz. Kalkıp yürümesi gerekir. Ben partiye girdim. Çünkü haklı olduğumu biliyordum. Seni seviyorum ve haklı olduğumu biliyorum. Bir bakıma işim ve sen aynı şeyi ifade ediyorsunuz. Aslında her şey çok basit. Her zaman değil Andrei. Sen kendi yolunu biliyorsun. Benim orada işim yok. Bu sözlerin bana öğretmiş olduğun şeylerin ruhuna uymuyor. Kira üzgün üzgün, sana ne öğrettim diye sordu. Orkestra Kırılan Kadehlerin Şarkısını çalıyordu. Fakat şarkıyı söyleyen kimse yoktu. Andrei'nin konuşması ise bu şarkının sözlerine benziyordu. Biliyorsun, sen zamanında ikimizin de aynı kökten olduğumuzu, hayatta inandığımızı söylemiştin. Nadir bir şeydir bu. Kimseye de öğretilemez. Hayat karşısında bir tapınaktaymış gibi heyecanlanmayan insanlara açıklanamaz bu. İşte ben bu hissim yüzünden Sibirya'ya sürülme riskini göze alarak partiye yazıldım. İşte bu hissim yüzünden insanlığın karşısına çıkan anlamsız ve faydasız canavarla mücadele etmek istedim. Şimdi aynı şeye, insanlık siyaseti diyoruz biz. Ve benim varlığım mücadele ve gelecekten ibaretti. Sen bana yaşadığımız günü öğrettin. Kira faydasız bir girişimde bulundu. Andrei, ilk defa beni sevdiğini söylediğin zaman açtın sen. İşte ben bu açlığı gidermek istedim. Hepsi o kadar mı? O kadar. Genç adam güldü, fakat bu kahkahada öyle bir kesinlik vardı ki Kira mücadeleden vazgeçti. Sen ne söylediğinin farkında değilsin Kira. Senin gibi kadınlar sadece böyle sevemezler. Nasıl bir kadınım ben? Senin gibi kadınlar tapınaklara, askeri marşlara benzerler ve... Kira atıldı. Bir içki içelim Andrei. İçki mi istiyorsun? Evet, şimdi. Pekala. Genç adam içkileri ısmarladı. Kira'nın dudaklarına götürdüğü kadehin pırıltısına ve genç kadının parmaklarını altın rengine boyayan içkinin rengine dalmıştı. Bir şeyin şerefine içelim diye mırıldandı. Ancak böyle bir yerde teklif edebileceğim bir şeyin şerefine içelim. Yani hayatımızın şerefine. Yeni hayatının şerefine mi? Tek hayatımın şerefine. Andrei, ya bunu kaybedecek olursan? Kaybetmeme imkan yok. Fakat birçok şey olabilir. Hayatını avuçlarıma almak istemem. Ama hayatımı ellerine almışsın bile. Andrei, herhalde zaman zaman düşünmüşsündür. Şey, yani bana bir şey olabilir. Bunu neden düşüneyim? Mümkün. Kira, genç adamın sözlerinin kıramayacağı bir zincir kadar kuvvetli olduğunu hissetti birdenbire. Hepimiz bir gün idam kararıyla karşılaşabiliriz. Bunun için şimdiden hazırlık mı yapmalıyız?